Kitabın adı Yeryüzünün Lanetlileri. Yazarı Frantz Fanon.
Dördüncü ayrım.
1. Şiddete ilişkin. Ulusal kurtuluş, ulusal rönesans, ulusçuluğun halka iadesi, Commonwealth, hangi başlıklar kullanılırsa kullanılsın ya da yeni formüller getirilirse getirilsin, sömürgesizleştirme her zaman şiddet içeren bir olgudur. Bunu hangi düzeyde, bireyler arasındaki ilişkiler, spor kulüpleri için yeni adlar, kokteyl partilerinde, poliste, ulusal ya da özel bankaların yönetim kurullarında insanların bir araya gelmesi, incelersek, inceleyelim, sömürgesizleştirme belirli bir insan türünün yerini diğer bir insan türünün almasıdır yalnızca. Hiçbir geçiş dönemi olmaksızın tam, bütün ve mutlak ikame vardır. Yeni bir ulusun yükselişini, yeni bir devletin kuruluşunu, bu devletin demokratik ilişkilerini ve ekonomik ve siyasal eğilimlerini aynı derecede vurgulayabileceğimiz doğrudur. Fakat biz bütün sömürgesizleştirmeyi başından itibaren karakterize eden bu tabula rasa, üzerine hiç yazılmamış levha türünden söz etmeyi seçtik. Bunun alışılmadık önemi ilk günden itibaren sömürgeleşenin minimum taleplerini oluşturmasıdır. Doğruyu söylemek gerekirse başarının kanıtı tüm toplumsal yapının tepeden tırnağa değişmesinde yatar. Bu değişimin olağanüstü önemi bunun istenmesi, çağrılması, talep edilmesidir. Bu değişim gereği istesinler ya da istemesinler kaba hatlarıyla sömürgeleştirilen erkek ve kadınların bilincinde ve yaşamlarında vardır. Fakat bu değişim olasılığı diğer erkek ve kadın türlerinin sömürgeleştirenin bilincinde dehşet verici bir gelecek biçiminde eşit derecede yaşanır. Dünyanın düzenini değiştirmeye hazırlanan sömürgesizleştirme tam bir düzensizlik programıdır. Fakat büyülü pratiklerin, doğal bir şokun ya da dostça bir anlayışın sonucunda ortaya çıkamaz. Sömürgesizleştirme, bildiğimiz gibi tarihsel bir süreçtir. Yani ona tarihsel biçim ve içerik veren hareketleri kavrayana kadar anlaşılamaz, kavranamaz, açık değildir. Sömürgesizleştirme, doğaları gereği birbirine karşıt olan iki gücün karşılaşmasıdır. Bu güçler kendi özgünlüklerini sömürgelerdeki durumdan kaynaklanan ve onun tarafından geliştirilen bu özüleştirme türüne borçludur. İlk karşılaşmaları şiddetle işaretlendi ve birlikte varoluşları, yani sömürgecinin yerliği sömürmesi, büyük bir süngü ve top tepsisi sayesinde gerçekleşti. Sömürgeci ile yerli eski tanışlardır. Aslında sömürgeci onları İyi tanıdığını söylerken haklıdır. Çünkü yerliyi var eden ve varlığını devam ettiren sömürgecidir. Sömürgeci kendi varlığını, yani mülklerini, sömürge sistemine borçludur. Sömürgesizleştirme hiçbir zaman fark edilmeden gerçekleşmez. Çünkü bireyleri etkiler ve onları temelden değiştirir. Önemsizlikleriyle parçalanmış seyircileri, tarihin projektörlerinin verdiği göz alıcı parlaklıkla ayrıcalıklı aktörlere dönüştürür. Varoluşa yeni insanların getirdiği doğal bir ritim verir ve onunla birlikte yeni bir dil ve yeni bir insanlık doğar. Sömürgesizleştirme yeni insanın kanıtlanabilir yaratısıdır. Fakat bu yaratı meşruluğunu hiçbir doğaüstü güce borçlu değildir. Sömürgeleştirilen şey, kendisini kendisinden kurtardığı süreç sırasında insan haline gelir. Sömürgesizleştirmede bu yüzden sömürge durumunun tam olarak reddedilmesi gereksinimi vardır. Bunu tam olarak tanımlamak istersek, çok iyi bilinen sözcükler de bulabiliriz. Sonuncu birinci olacak, birinci de sonuncu. Sömürgesizleştirme bu cümlenin hayata geçirilmesidir. Tanımlamak istersek, bütün sömürgesizleştirmeler bu nedenle başarılıdır. Sömürgesizleştirmenin çıplak gerçeği Ondan çıkan mermileri ve kan lekeli bıçakları körletmeye çağırır bizi. Çünkü sonuncu birinci olacaksa bu ancak iki uzlaşmaz karşıt arasındaki kanlı ve kesin savaşından sonra gerçekleşebilir. Sonuncuyu başa koymaya ve belirli bir hızda, bazıları çok hızlı olduğunu söyler, örgütlü bir toplumu karakterize eden adımları atmalarını sağlamaya yönelik niyet, ancak dengeyi bozmak için kuşkusuz şiddet de dahil olmak üzere bütün araçları kullanırsak zafere ulaşabilir. En baştan, yani bu programın formülasyonundan itibaren karşılaşacağınız bütün engellerin üstesinden gelmeye kararlı değilseniz, ne kadar ilkel olursa olsun hiçbir toplumu altüst edemezsiniz. Bu programı hayata geçirmeye ve onun itici gücü olmaya karar veren yerli her zaman şiddete hazırdır. Yasaklarla dolu bu dar dünyayı ancak mutlak şiddetle reddedebileceğini doğduğu andan itibaren bilmektedir. Sömürge dünyası bölümlere ayrılmış bir dünyadır. Yerlilerin yaşadığı bölgelerin ve Avrupalıların yaşadığı yerlerin, yerlilerin okullarıyla Avrupalıların okullarının varlığını anımsamak muhtemelen gereksizdir. Aynı şekilde Güney Afrika'daki apartheid'i hatırlamamız da gerekmez. Buna karşın bu bölünme sistemini yakından incelersek, bu sistemin ifade ettiği güç çizgilerini ortaya koyabiliriz en azından. Sömürge dünyasına, işleyişine ve coğrafi yapısına bu yaklaşım, sömürgecilikten kurtulmuş bir toplumun yeniden örgütleneceği hatları saptamamızı olanak sağlar. Sömürge dünyası ikiye bölünmüş bir dünyadır. Ayrım çizgisi, sınırlar kışla ve karakollarla belirlenmiştir. Sömürgelerde polis ve asker, yetkili, kurumlaşmış aracı, sömürgecinin sözcüsü ve baskısının yöneticisidir. Kapitalist toplumlarda ister dini ister seküler olsun eğitim sistemi, babadan oğula geçen ahlaki yapı, iyi ve sadık hizmetlerinden dolayı 50 yıl sonra madalya takılan işçilerin örnek dürüstlüğü ve uyumlu ilişkilerle iyi davranıştan kaynaklanan sevecenlik, kurulu düzene karşı bütün bu estetik saygı ifadeleri sömürülen kişinin çevresinde bir itaat ve yasaklama atmosferinin oluşturulmasına hizmet eder. Kapitalist ülkelerde çok sayıda ahlak hocası, danışman ve kafa karıştırıcılar sömürülenleri iktidarda olanlardan ayırır. Sömürge ülkelerde ise tam tersine polis ve asker dolaysız eylemleri ve her yerde varoluşlarıyla yerliyle sürekli ilişki halindedir. Ona dipçik ve napalm bombalarıyla öğüt verir. Hükümet yetkililerinin saf şiddet diliyle konuştukları açıktır. Aracı baskıyı hafifletmez, tahakkümü gizlemeye de çalışmaz. Bunları barış yandaşlarının temiz vicdanıyla uygular. Buna karşın şiddeti eve ve yerlinin kafasına sokar. Yerlilerin yaşadığı bölge, sömürgecilerin yaşadığı yerlerin tamamlayıcısı değildir. İki bölge birbirine karşıttır fakat daha yüksek bir birliğin hizmetinde de değillerdir. Saf Aristotelesçi mantığın kurallarına uyarak her ikisi de birbirlerini karşılıklı dıştalama ilkesine uyarlar. Uzlaşma olası değildir çünkü ikisinden biri fazlalıktır. Sömürgecinin yaşadığı şehir taş ve çelikten yapılmış sağlam bir şehirdir. Aydınlıktır. Yollar asfalt kaplıdır ve çöp kutuları bütün görülmemiş, duyulmamış ve hayal bile edilemeyecek şeylerle doludur. Sömürgecinin ayakları asla görülemez, belki denizde görülebilir. Fakat orada da ayaklarını görecek kadar yakınına gelemezsiniz. Oturduğu şehrin sokaklarının temiz ve düzgün olması, taş ya da çukur bulunmamasına karşın sömürgecinin ayakları sağlam ayakkabılarla korunur. Sömürgecinin şehri iyi beslenilen, yaşaması kolay bir şehirdir. Karnı her zaman iyi şeylerle tıka basa doludur. Sömürgecinin şehri, beyaz insanların, yabancıların şehridir. Sömürge halkına ait olan şehir ya da en azından yerli şehri, Negro köyü, kötü ünü olan, şeytani insanların yaşadığı bir yerdir. Yerliler orada doğar, nerede ve nasıl doğduklarının fazla bir önemi yoktur. Orada da ölürler, nerede ve nasıl öldüklerinin önemi yoktur. Ayrımlarının olmadığı bir dünyadır orası. İnsanlar üst üste yaşar, kulübeleri birbirinin üstüne inşa edilmiştir. Yerli şehri aç bir şehirdir. Ekmeğin, etin, ayakkabının, kömürün, ışığın, açlığının çekildiği bir şehir. Yerli şehri diz çökmüş bir şehirdir. Çamur içinde debelenen bir şehir. Dilencilerin ve pis Arapların şehridir. Yerli sömürgecinin şehrine imrenerek şehvetle bakar. Bu bakış yerlinin sahip olma düşlerini ifade eder. Sömürgecinin masasında oturmak, sömürgecinin yatağında uyumak, mümkünse karısıyla birlikte yatmak. Sömürge insanı kıskançtır. Sömürgeci de bunu çok iyi bilir. Bakışları karşılaştığında acı acı yerimizi almak istiyorlar diye kendi kendine söylenir. Bu doğru çünkü en azından bir günlüğüne kendini sömürgecinin yerine koymanın hayalini kurmayan tek bir yerli yoktur. Bölümlere ayrılmış bu dünyada, ikiye bölünmüş bu dünyada iki farklı tür yaşar. Sömürge bağlamanın orijinalliği, ekonomik gerçekliğin, eşitsizliğin ve yaşam biçimlerindeki büyük farklılığın hiçbir zaman insani gerçeklikleri gizleyememesidir. Sömürge bağlamını yakından incelediğimiz zaman, dünyayı bölümlere ayıran şeyin belirli bir ırka, belirli bir türe bağlı olma ya da olmamayla başladığı görülür. Sömürgelerde ekonomik altyapı da bir üst yapıdır. Neden sonuçtur? Beyaz olduğunuz için zenginsiniz, zengin olduğunuz için beyazsınız. Sömürge sorunuyla ilgilenildiğinde Marksist çözümleme bu nedenle biraz esnek kalmıştır. Marx'ın çok iyi açıkladığı gibi kapitalizm öncesi toplumun niteliği de dahil olmak üzere her şey bir kez daha düşünülmelidir. Serf, şövalyeden öz olarak farklıdır. Fakat bu statü farklılığını meşrulaştırmak için ilahi hakka değinmek gerekir. Sömürgelerde başka bir ülkeden gelen yabancı, silah ve makinalarla kendi yönetimini dayatmıştır. Bu başarıya karşın sömürgeci gene de yabancı olarak kalır. Yönetici sınıfları ayırt eden şey ne fabrika, ne malikane, ne de banka hesapları olmasıdır. Yönetici, ırk öncelikle bir yerlerden gelen, yerlilere benzemeyen öbürleridir. Sömürge dünyasının düzenini yöneten, yerli toplumsal biçimlerin yok edilmesinin ritmini durup dinlenmeden çalan ve ekonomi, giyiniş kuralları ve dış yaşamın sistemini bütünüyle yıkan şiddet, bu aynı şiddet, tarihi kendisiyle cisimleştirmeye karar vererek yasak bölgelere dalga halinde geldiği zaman yerli tarafından özümlenecek ve alınacaktır. Sömürge dünyasını yıkmak bundan böyle, çok açık, anlaması çok kolay olan ve sömürge insanını oluşturan tek tek bireyler tarafından üstlenilen bir akıl eylemi olmuştur. Sömürge dünyasını havaya uçurmak sınırlar yıkıldıktan sonra iki bölge arasındaki iletişimin kurulacağı anlamına gelmez. Sömürge dünyasının yok edilmesi, bir bölgenin yok olması, yeryüzünün derinliklerine gömülmesi ya da ülke dışına çıkarılmasıdır, o kadar. Yerlilerin sömürge dünyasına meydan okuması, bakış açılarının ussal bir karşılaşması değildir. Evrensel bir tez değil, mutlak olarak ortaya konulmuş özgün bir düşüncenin düzensiz bir onayıdır. Sömürge dünyası, manihist bir dünyadır. Sömürgecinin fiziksel olarak, yani ordu ve polis gücüyle yerlinin yaşadığı yeri kuşatması yetmez. Sömürge talanının totaliter karakterini gösterirmiş gibi sömürgeci yerliyi bir tür kötülüklerin simgesi olarak gösterir. Bu manihist dünyanın mekanizmasını Paunore, Mascus Blanc, Editions de Suel göstermiştik. Yerli toplum yalnızca değerlerden yoksun bir toplum olarak tanımlanmaz. Sömürgecinin sömürge dünyasında bu değerlerin yok olduğunu ya da daha da iyisi hiç var olmadığını söylemesi yeterli değildir. Yerlinin ahlak kurallarına karşı duyarlı olmadığı belirtilir. Yerli yalnızca değer yoksunluğunu değil, aynı zamanda değerleri reddetmeyi de temsil eder. Kabul edelim, yerli değerlerin düşmanıdır ve bu anlamda mutlak kötüdür. Yanına yaklaşan her şeyi yok eder, yıkıcı bir unsurdur. Güzellik ya da ahlakla ilgili her şeyi biçimsizleştiren, deforme edici bir unsurdur. uğursuz güçlerin kaynağı, kör güçlerin bilinçsiz ve olmaz bir aracıdır. Monsieur Mayer, Fransız Ulusal Meclisi'nde Cezayir halkının kendisinin bir parçası olmasına izin vermekle Cumhuriyet'in fahişe durumuna düşürülmemesi gerektiğini bu yüzden ciddi ciddi söyleyebilir. Sömürge ırkla ilişki kurmasına izin verilir verilmez bütün değerler olmaz biçimde soysuzlaşmış ve bozulmuştur gerçekten de. Sömürge halkın gelenekleri, örf ve adetleri, mitleri, her şeyin ötesinde mitleri, ruh yoksulluğunun ve yapısal bozukluğunun işaretidir. Bu nedenle hastalık taşıyanları, parazitleri öldüren DDT ile embriyon halinde içgüdü ve kötülüğe ve de henüz doğmamış şeytanlara karşı savaş açan Hristiyan dinini aynı kefeye koymak gerekir. Sarı ummanın gerilemesi ve İncil'in yaygınlaştırılması da aynı durumdadır. Fakat misyonerlerin zafer bildirileri aslında sömürge halkın içine işleyen yabancı etkilere ilişkin bilgi kaynağıdır. Hristiyan dininden söz ediyorum, kimse şaşırmasın. Sömürgelerdeki kilise beyaz halkın kilisesidir, yabancıların kilisesidir. Bu kilise yerliyi Allah'ın yoluna değil, beyaz adamın, efendinin, ezenin yoluna çağırır. Bildiğimiz gibi bu şekilde çok insan çağrılır fakat çok az insan seçilir. Bazen bu manihizm mantıksal sonucuna varır ve yerliyi insanlıktan çıkarır ya da doğruyu söylemek gerekirse onu hayvanlaştırır. Aslında sömürgecinin yerliden söz ederken kullandığı sözcükler zoolojik terimlerdir. Sarı adamın sürüngenimsi hareketlerinden, yerli bölgesinin kötü kokusundan, oğul veren arılardan, aptallıktan, yumurtlamadan, el hareketleri yaparak konuşmadan söz eder. Sömürgeci yerliyi en uygun terimlerle ifade etmek istediği zaman sürekli hayvanlarla ilgili sözcüklere başvurur. Avrupalı pitoresk stile pek başvurmaz fakat sömürgecinin kafasında neler olduğunu bilen yerli onun ne düşündüğünü hemen anlar. Bu yaşayan istatistik sürüleri, bu histerik yığınlar, bu insanlıktan nasibini almamış yüzler, yeryüzünde hiçbir şeye benzeyemeyen bu şiş bedenler, başı sonu olmayan bu kara yığın, kimseye ait değilmiş gibi görünen bu çocuklar, güneşin altına yayılmış bu aptallık, bu bitkisel yaşam ritmi, bütün bunlar sömürge sözlüğünü oluşturur. General de Gaulle sarı çoğunluktan söz eder. Francis Mork ise çok geçmeden dizginlerinden kopacak siyah, kahverengi ve sarı yığınlardan. Yerli bütün bunları bilir ve öbürünün sözlerinde hayvana benzetildiğini ne zaman fark etse kendi kendine güler. Çünkü o hayvan olmadığını bilir ve insanlığını kavradığı tam bu anda zaferini getirecek silahları bilemeye başlar. Yerli ağırlığını hissettirmeye ve sömürgecinin rahatını kaçırmaya başlar başlamaz, kültürel kongrelerde ona Batı değerlerinin özgürlüğünü ve zenginliğini sergileyen iyi niyetli ruhların eline teslim edilir. Fakat ne zaman Batı değerleri dile getirilse yerlide bir tür gerilim ya da kasılma yaratırlar. Sömürgesizleştirme döneminde yerlinin mantığına da hitap edilir. Ona kesin değerler sunulur, sık sık sömürgesizleştirmenin gerileme olmadığı denenmiş. Sağlam ve saygın niteliklere güvenmesi gerektiği söylenir. Fakat öyle olur ki yerli Batı kültürü hakkında bir söylev duyduğunda bıçağını çeker ya da en azından bıçağının uzanabileceği bir yerde olduğundan emin olur. Beyaz değerlerin üstünlüğünü onaylayan şiddet ve bu değerlerin yerlinin yaşam ve düşünce biçimleri üzerindeki zaferine etkide bulunan saldırganlık karşısında Batı değerlerinden söz edildiği zaman yerlinin öç alma duygusuyla gülmesi anlamına gelir. Sömürge sistemi içinde sömürgeci yerliyi yerden yere vurma işini ancak yerli yüksek sesle ve anlaşılır bir şekilde beyaz adamın değerlerinin üstünlüğünü kabul ettiği zaman bırakır. Sömürgesizleştirme döneminde sömürgeleştirilen yığınlar bu değerlerle alay eder, onları aşağılar ve küfreder. Bu olgu genellikle gizlenir. Çünkü sömürgesizleştirme döneminde bazı sömürge aydınları sömürgeci ülkenin burjuvazisiyle diyaloğa girmiştir. Bu aşamada yerli nüfus yalnızca belirsiz bir yığın olarak görülür. Sömürge burjuvazisinin orada burada karşılaştığı birkaç yerli bu görüşü nüans yaratacak kadar etkileyemez. Öte yandan kurtuluş döneminde sömürge burjuvazisi seçkinlerle ilişki kurmaya canı gönülden ister ve değerlere ilişkin bildik diyalog da bu seçkinlerle yürütülür. Sömürge burjuvazisi, sömürge ülkelerdeki egemenliğini korumasının olanaksız olduğunu kavradığı zaman kültür, değer, teknik ve benzeri konulara ilişkin olarak cephe gerisi eylemi yapmaya karar verir. Burada sömürge halkının büyük çoğunluğunun bu sorunlara yabancı olduğunu unutmamak gerekir. Bir sömürge insanı için en önemli değer öncelikle topraktır. Çünkü en somut değer topraktır. Onlara ekmek ve hepsinin ötesinde de onur veren toprak. Fakat bu onurun insan onuruyla ilgisi yoktur. Çünkü insan onurunda söz edildiğini hiç duymamıştır. Yerlinin ülkesinde gördüğü tek şey onu serbestçe yakalayabilecekleri, dövebilecekleri, açlıktan öldürebilecekleridir. Tek bir papazın, tek bir ahlak profesörünün onun yerine dövüldüğünü ya da ekmeğini onunla paylaştığını görmemiştir. Yerli açısından ahlak anlayışı çok somuttur. Sömürgecinin meydan okuyuşunu susturmak, uyguladığı şiddeti kırmak, tek kelimeyle onu sahne dışına çıkarmak. Yerlinin sömürgeci ile eşit olduğunu iddia ettiği andan itibaren o çok ünlü bütün insanlar eşittir sözü sömürgelerde ortaya çıkarılır. Bir adım sonrasında yerli sömürgeciden daha üstün olmak savaşmaya hazırdır. Aslında sömürgecinin yerine geçmeyi çoktan kafasına koymuştur. Gördüğümüz gibi tüm maddi ve manevi evren paramparça olmaktadır. Evrensel soyutluk konusunda sömürgeciyi izleyen aydın, yeni bir dünyada sömürgeciyle yerlinin bir arada barış içinde yaşayabilmesi için savaşacaktır. Fakat bir şeyi göremez. Çünkü sömürgecilik onu ve bütün düşünce sistemini etkilemiştir. Sömürge bağlamının yok olduğu andan itibaren sömürgecinin birlikte yaşamaya ya da orada kalmaya artık ilgisi kalmamıştır. Cezayir ve Fransız hükümetleri arasındaki görüşmelerden bile önce, Fanon bu kitabı 1961'de yazmıştır. Kendisine liberal diyen Avrupalı azınlığın konumunu ortaya koyması rastlantı değildir. Çifte vatandaşlıktan başka bir şey istemez. Kendilerini soyut bir tarzda ayıran liberaller, sömürgeciyi bilinmeyene doğru çok somut bir sıçrayışa zorlamaya çalışmaktadır. Şunu kabul edelim, sömürgeci gerçekliğin yerini hiçbir laf cambazlığının alamayacağını çok iyi bilmektedir. Yerli böylece yaşamının, aldığı soluğun, atan kalbinin sömürgecininkilerle aynı olduğunu keşfeder. Sömürgecinin derisinin bir yerlinin derisinden daha değerli olmadığını öğrenir. Bu keşfin dünyayı çok gerekli bir tarzda sarstığını da belirtmemiz gerekiyor. Yerlinin bütün yeni, devrimci güveni bundan çıkar. Çünkü gerçekten de benim yaşamım sömürgecinin yaşamı kadar değerli ise sömürgecinin bakışı beni ne titretir ne de dondurur. Artık sesi beni taşlaştıramaz. Ben artık onun karşısında endişe içinde değilim. Aslında buna hiç aldırmıyorum. Artık yalnızca varlığı bana sorun yaratmamakla kalmıyor, fakat aynı zamanda onun için öyle etkili tuzaklar hazırlıyorum ki çareyi ancak kaçmakta bulacak. Sömürge bağlamının tüm halka dayattığı ikiye bölünmüşlükle karakterize edildiğini söylemiştik. Sömürgesizleştirme, heterojenliğini yok etme tarzında radikal bir kararla ve ulusal, bazen ırksal bir temelde bir araya getirerek bu halkı birleştirir. Senegalli yurtseverlerin başkanları Senghor'un manevralarına ilişkin olarak söylediklerini biliyoruz. Afrikalılara daha iyi işler verilmesini talep etmiştik. Şimdi Senghor Avrupalıları Afrikalılaştırıyor. Yani yerli sömürgesizleştirmenin olup olmayacağını hemen ve açık olarak görebilir. Çünkü onun asgari talebi sonucunun birinci olmasıdır yalnızca. Fakat Yerli aydın bu mesajı değiştirir ve aslında bunun için iyi nedenleri vardır. Daha iyi yöneticiler, teknisyenler, uzmanlar gerekmektedir. Sıradan yerli ise bu adil olmayan ayrımları sabotaj eylemleri olarak yorumlar ve çoğu zaman şöyle dediği duyulur. O halde bağımsız olmamızın bir değeri yokmuş. Gerçek bir özgürlük savaşımının verildiği, kan aktığı ve silahlı mücadelenin uzunluğunun geri aydınları halktan yerleşmiş temellere doğru yönelttiği sömürge ülkelerinde bu aydınların kurduğu üst yapının burjuva sömürgeci çevreden uzaklaşmasını gözlemleyebiliriz. Sömürge burjuvazisi, narsist diyaloğuyla sömürge aydınının kafasına, insanların yarattığı bunca kafa karışıklığına karşın olmazsa olmaz değerlerin ölümsüz olduğunu sokmuştur. Elbette Batı'nın olmazsa olmaz değerleri. Yerli aydın bu düşüncelerin ikna gücünü kabul etmiştir ve beyninin derinliklerinde Greco-Latin idealini savunmaya hazır bir bekçi bulabilirdiniz. Şimdi ise kurtuluş mücadelesi sırasında yerli aydının halkıyla ilişkiye geçtiği anda bu yapay bekçi tuzla buz olur. Bütün Akdeniz değerleri, insanın, güzelliğin, berraklığın zaferi, cansız, renksiz süsler haline gelir. Bütün bu konuşmalar ölü sözcükler toplamı gibi gözükür. Ruhu yüceltir görünen bütün değerlerin değersizliği ortaya çıkar çünkü halkın içinde bulunduğu somut çatışmayla hiçbir ilgileri yoktur. Dördüncü ayrımın sonu sayfa 38. Devamı beşinci ayrımda.